الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bu hafta kaldığımız yerden hadislere devam ediyoruz. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلق ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müdün üçte ikisi kadar su getirildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da kollarını ovalamaya başladı. Bu hadisi İmam Ahmed tahric etmiş. İbn Huzeyme sahih olduğunu söylemiştir. Evet arkadaşlar, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir müdün üçte ikisi kadar su getirildiğinden bahsediliyor. Müd arkadaşlar bir ölçü birimi, o dönemde kullanılan. Yine başka bir ölçü birimi daha var. Onu da söylediğimiz zaman aradaki şeyi daha iyi anlayacağız. Bir de sağ diye bir şey var. Sağ diye bir ölçü birimi var. Bu fıtır sadakasını Ramazan'da veriyoruz. Bir sağ diyoruz ya. Yani bir sağ yaklaşık olarak 3 kiloya tekabül ediyor. Bir müdde bir sağın dörtte birine tekabül ediyor. Yani ne yapıyor? 750 gram bir müd yapıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getiren su ne kadar? Bir müdün üçte ikisi kadar bir su getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla ne yapıyor? Abdest alıyor. Abdest alma esnasında da kollarını ne yapıyor? Ovalıyor. Yani bu hadis-i şeriften anladığımız üzere yaklaşık olarak yani bir müd 750 mililitre, hatta daha aşağı bir suya tekabül ediyor. Onun üçte ikisi de yaklaşık olarak yarım litre su civarında bir şeye tekabül ediyor. Bu hadis-i şeriften anladığımız şey üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde en az bir müdün üçte ikisiyle abdest aldığı, en çok da gelen rivayetlerde bir müd olarak geliyor. Yani en az bir müdün üçte ikisi kadar, yani yarım litre suyla, en fazla da 750 mililitre suyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı hadis-i şeriflerde bu şekilde gelmektedir. Hadisin devamında feca'ale yedluku zira'ihi. Daha sonradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdestini aldığı esnada kollarını ne yaptı? Ovaladı. Bunu yapmasındaki sebep ne olabilir? Suyun az olmasından dolayı. Dedik ya isbakul vudu. Geçen dersimizde kim hatırlıyor isbakul vudu? İki türlü isbakul vudu vardı. Bir vacip olan, bir sünnet olan. Eğer adeti arttırdığımız zaman sünnet olana tekabül ediyordu. Eğer bir defa tam anlamıyla kuru bir yer bırakmayacak şekilde yıkamaya da biz ne diyorduk? İsbakul vudu. Yani abdesti tam anlamıyla, tam şekliyle almak anlamına geliyordu. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydelerden bir tanesi ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı esnada suyu ne yapmaması, israf etmemesi. Abdest alırken suyu israf etmemesi, ki hadis-i şeriften de bunu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme getirilen su bir müdün üçte ikisi kadar olan bir şey. Yani yaklaşık olarak yarım litrelik bir suyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Abdest alıyor. Ama biz kendimize döndüğümüz zaman, bugün baktığımız zaman ne bir müd ne bir sağ litrelerce suyu israf ederek ne yapıyoruz? Bu anlamda büyük bir hata içinde, belki de harama düşmüş oluyoruz. O yüzden buna ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine her konuda ittiba etmek durumundayız. Güzel olan bu. Eğer o bir sağ ile abdest alıyor ise biz de aynı şekilde bunu ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerekiyor. Eğer bir kimse derse ki bu kadar su ile abdest almak mümkün müdür? Bir müt su ile abdest almak mümkün müdür derse o kimseye ne deriz? Çünkü bize örnek olan şahsiyet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde yaptı ise demek ki yarım litre su ile abdest almak mümkündür. Bilakis onun sünnetine de ittiba etmemiz gerekir. Suyu bu şekilde israf edip çeşmeyi açarak bu şekilde suyu boşa akmasına ne yapmamız lazım? İzin vermememiz gerekiyor. Yine hadis-i şeriften istifade ettiğimiz bir husus da hadisin ikinci kısmı. Abdest aldığımız esnada kollarımızı veyahut da ayağımızı yıkarken tedlik dediğimiz delk, yani ovalamanın müstehap olduğunu ne yapıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Zaten konuyla ilgili şeye döndüğümüz zaman ilim ehli bu konuda ihtilaf etmişler. İmam Malik bu hadis-i şerifi delil getirerek demiştir ki abdest esnasında ovalamak da nedir? Vaciptir. İmam Malik abdest alırken ovalamanın da vacip olduğu görüşündedir. Diğer mezheplere göre ise abdest esnasında kolların veyahut da ayakların ovalanması müstehaptır ama vacip değildir. Biz abdestin farzlarını sayarken vacip olan 4-6 tane şey saymıştık. Hatırlayan var mı? Değil. Öncelikle diyoruz ki abdestle ilgili ayette gelen 4 husus vardı. Onlar neydi? Birinci olarak yüzü yıkamak. İkinci olarak kolları dirseklerle beraber yıkamak. Başı meshetmek. Ayakları Kabe'nin kemikleriyle beraber yıkamak. 4 oldu. 5. Tertibe riayet etmek. Peş peşe ne yapmak? Bu azaları biri kurumadan diğerine geçip bu şekilde azaları yıkamak. İmam Malik diyor ki 6.sı da 7.sı de delktir. Yani yıkama esnasında ovalamak da vaciplerdir. Vaciplerdendir. Ama cumhurun görüşü, diğer 3 mezhebin görüşü ne? Bunun sünnet olması. Ama diyoruz ki bir durum vardır ki o esnada eli veya ayakları ovalamak vaciptir. O durum ne olabilir? Hatırlayan var mı? Yok.
Bir defa da yaptığımız zaman.
Yok. Diyoruz ki kişi bir yer vardır. Orada elini veya ayağını ovalaması vaciptir. Fardır, yapması gerekir. Hatırlayan? Geçen dersleri dinleyen. Değil. Diyoruz ki bir kişinin eline mesela boya gibi veyahut da başka bir şey bulaştı ise eğer suyun deriye ulaşmasını oradaki madde engelliyor ise kişinin orayı ovalayarak suyun deriye ulaşmasını sağlaması nedir? Vaciptir. Peki bu vacipliği bu hadis-i şeriften mi çıkartıyoruz? Bu hadis-i şeriften çıkartmıyoruz. Biraz önce de dedik ya, isbagul vudu, yani abdest azalarının her yerine, yıkanması farz olan her yere suyu ulaştırmamız gerekiyordu. Bu şeye binaen bunun vücubiyetinde nereden çıkartıyoruz vacip olduğunu? Buradan çıkartıyoruz. Ama onun haricinde abdest ayetine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığı ile ilgili gelen hadis-i şeriflere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Yıkamanın asıl olduğunu. Elimizi yıkasak, yıkanması gereken yerlerden birisi el dedik. Veya ayağımız veya yüzümüz. Yani o şeye suyu vursak, o yerleri her tarafı tamamen ıslatsak yeterli bir şey mi, değil mi? Diyoruz ki yeterli bir şey. Çünkü bizden istenen ne? Fagsilu vucuhakum. Yüzünüzü yıkayın. Suyu, yani yıkanması gereken yeri yıkamak, yoksa ovuşturmak bu anlamda vaciplik teşkil etmiyor. Diyoruz ki bunun hükmü nedir? Müstehaptır. Burada racih olan görüş ne diyoruz? Cumhurun görüşü. Yani ovalamak abdestin vaciplerinden, farzlarından değildir. Abdestin sünnetlerinden, müstehaplarındandır. Daha sonradan arkadaşlar bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. Yine arkadaşlar Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarını meshetmek için başına meshettiği sudan başka su aldığını gördüm. Hadisi İmam Beyhaki tahric etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulaklarını meshetmek için başına meshettiği sudan başka bir su aldığını gördüm. Diyor kim söyleyen bunu? Sahabe Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh. Ve bu hadis-i şerifi İmam Beyhaki tahric etmiş. Daha sonradan İmam Müslim hadisi aynı yolla ama şu şekilde zikretmiştir. Başını ellerinden arta kalan sudan başka bir su ile meshetti. Hadisin mahfuz olanı budur. Daha önceden biz ne demiştik arkadaşlar? Başı yani kulakların meshedilmesi ile ilgili. Normalde tercih ettiğimiz görüş buydu. Ama bugün Beyhaki'de söylediğimizin tam tersine bir hadis-i şerif geldi. Hadis-i şerife baktığımız zaman, Beyhaki'deki rivayete baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulaklarına meshetmek için başına meshettiği sudan ayrı bir suyla ellerini başka bir kez ıslatarak kulaklarını meshederken gördüğünü söylüyor Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh. Rivayet nerede? Beyhaki'de. Müslim'in rivayetine geliyoruz yine aynı hadisle ilgili. Diyor ki وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ. Müslim'de de diyor ki başını ellerinden arta kalan sudan başka bir su ile meshetti. Başını ellerinden arta kalan bir sudan kasıt ne burada? Kollarını yıkadı. Kollarını yıkadıktan sonra üçüncü farz olan şey ne? Baş. Başı meshetmek. Başa meshetmeden ne yaptı? Ellerini yıkayarak orası meshetmek için yeni bir su aldığından bize bahsediyor. Biz normalde bugüne kadar ne dedik hep? Bu şekilde Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde kulakları meshetmek için yeni bir su almaya ihtiyaç yok dedik değil mi? Yine aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki İmam Beyhaki'de bu şekilde rivayet gelmiş. İmam Müslim'de de rivayet kollarını yıkadığı sudan haricinde başka bir suyla başını meshetti diyor. Diyoruz ki arkadaşlar hadisin sonunda Hafız İbn Hacer diyor ki وَهُوَ الْمَحْفُوذُ yani mahfuz olan hadis budur. Bu durumda İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği hadis-i şerif ne oluyor? Şaz. Şaz hadis-i şerif olmuş oluyor. Yani şaz hadis-i şerif ne demek arkadaşlar? Makbul olan bir ravinin kendinden daha sika, daha güvenilir bir raviye ne yapması? Muhalefet etmesi. Diyoruz ki bu hadis-i şerifte İmam Müslim'deki hadis-i şerife baktığımız zaman İmam Beyhaki'nin rivayetine göre daha bir sahih rivayet. İkisi de aynı yolla geliyor. Ama diyoruz ki İmam Müslim'de kulaklarını meshederken yeniden bir su aldı diye bir ziyade var mı? Yok. O zaman diyoruz ki İmam Beyhaki'de gelen bu rivayet şaz olan bir rivayet. Bu hadiste bu lafızda ne yapılmaz? Amel edilmez. Yine arkadaşlar diyoruz ki hüküm olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini vasfeden hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman kulakları için yeniden su aldığına dair bir rivayet gelmiyor. Bu iki hadisi peş peşe aldık. Burada da neyi anladık? Alimler de bunun üzerine konuştular. Vahuvel mahfuz dediler. Yani Sahih Müslim'de gelen rivayet mahfuz olan rivayet. O zaman İmam Beyhaki'de gelen rivayette ne oldu? Şaz olmuş oldu. O yüzden biz burada sahih olan, en sahih olan rivayet İmam Müslim'in zikrettiği rivayet. Çünkü dedik ki orada da kulaklarına yeniden meshetmek için yeni bir su aldı ziyadesi bulunmamaktadır. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın abdestini vasfeden diğer hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman da orada da yeniden kulaklarına meshederken yeni bir su aldı ile ilgili başka bir rivayet biliyor muyuz? Yine bilmiyoruz. Yani hıfz edilmiş. Bu şekilde kabul edilmiş. Yani hıfz edilen şeyi bu. Ama yine daha önceden de bu konuyla ilgili bir şey demiştik. Bir yer vardır ki dedik. Biraz önceki şeyde ovalama ile ilgili dediğimiz gibi. Bir yer vardır ki orada ihtiyaca binaen kulaklara meshetmek için yeniden su alınmasında bir beis yoktur demiştik. Orayı hatırlayan var mı? Eğer dedik ki başımıza meshettiğimiz zaman saçların sıklığından dolayı veya uzunluğundan dolayı mesh esnasında ellerimiz kuruduysa, tamamen kuruduysa o esnada yeniden elimizi suya sokmamızda da bir beis yoktur. Ama bu nadir olan bir durumdur. Hüküm olarak bilinmesinde fayda vardır. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar istifade ettiğimiz şeylerden, istifadelerden bir tanesi de ne? Baş meshedilirken kulaklar da o başa meshettiğimiz elimizde kalan, arta kalan sulardan ne yapılır? O ıslaklıktan meshedilir. Yani sünnette gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başının ön kısmından iki elini koyup arkaya kadar götürüyordu ensesine kadar. Daha sonradan ellerini ne yapıyordu? Aynı şekilde yerine geri getiriyordu. Daha sonradan elinde kalan ıslaklıkla kulaklarına meshediyordu. İmam Müslim'in rivayetinden de neyi anlıyoruz? Bu rivayeti anlıyoruz. Bu şekilde yapılması gerektiğini anlıyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her bir ağza için, her bir ağzasını yıkarken yeni su aldığını anlıyoruz. Bunu yine hangi hadis-i şeriften çıkartıyoruz? Yine Müslim'de gelen rivayetten çıkartıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına meshederken kollarını yıkadıktan sonraki suyla değil de başını meshetmek için yeni bir su aldığı rivayeti geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kollarını yıkadı. Yıkarken hala elleri ıslak mıydı? Bu ıslaklıkla başına meshetti mi? Yoksa başına meshetmek için yeni bir su mu aldı? Fayda olarak bunu da zikrediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir azadan diğer bir azaya intikal ettiği için o azayı yıkarken veyahut da meshederken ne yapmıştır? Yeni bir su almıştır. Peki o zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Kişi bu şekilde ellerini yıkadı. O yıkadığı ellerindeki yani abdestin farzlarından bir tanesi ne dedik? Kolların dirseklerle beraber yıkanması. Kişi bu şekilde ellerini yıkadıktan sonra o elindeki ıslaklıkla başına meshetti. Abdesti bu kişinin geçerli midir, değil midir?
Geçerlidir.
Geçerlidir diyenler? 3 kişi, 4 kişi. Geçerli değildir diyenler?
Hepsi.
Hiçbir fikri olmayanlar. Şimdi alimler arkadaşlar bu konuda yine ihtilaf etmişler. Bir grup alim demişlerdir ki farz olan bir azanın temizliğinde kullanılan su başka bir azanın temizliğinde ne yapılmaz?
Kullanılmaz.
Yani suyu 3 kısma ayıran alimler bunlar. Suyu biz 2 kısma ayırmıştık değil mi?
Evet.
Su ne oluyordu? Ya
tahur.
Ya su tahurdur ya da necistir. Bu grubun alimleri ne diyorlar? Bu kullanılan su, abdest aldığınız esnada elinizdeki su olsun veyahut da onu bir kapta biriktirdiniz. Bu biriken bu, maul musta'mel diyorlar. Kullanılmış bu su. Farz olan bir temizlikte kullanılmış olan bir su, temizleyici özelliğe sahip değildir. Ama kendi zatında nedir?
Temizdir
demişlerdir. Diğer o yüzden demişlerdir ki, eğer sen ellerini yıkadıysan, abdest alırken ellerini dirseklerle beraber yıkadıysan o arta kalan sudan başına meshetmen olmaz. O su temiz ama temizleyici bir özelliğe sahip mi?
Değildir
demişlerdir. Diğer bir görüşe göre de ikinci alimler de diyorlar ki diğer bir görüş su iki kısma ayrılır. Ya su tahurdur veyahut da necistir. Suyun bu şekilde üçüncü bir kısma ayrıldığını ne biz Allah'ın kitabında ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde görmüyoruz. O yüzden kişinin bu şekilde elinden arta kalan su ile başını meshetmesinde bir beis yoktur demişlerdir. Çünkü maksat hasıl olmuştur. Bu su necis değilse tahurdur, temizdir. Aynı zamanda nedir? Temizleyici özelliğe sahiptir. Ellerimiz eğer ıslaksa, onu başımıza meshettiysek, sonra kulaklarımıza meshettiysek, bizden istenilen şey hasıl oldu mu? Oldu. O zaman racih olan görüş hangisi? İkinci. Temizleyici özelliğini kaybetmiyor. Bunu ilk derslerimizde almıştık. Suyu dedik, iki kısma ayırıyoruz. Su aynı zamanda temiz ama temizleyici özelliğe sahip olmama gibi bir durumu.
Mesela güneş ışınlarından ısınmış bir su yok. Yani normalde su tahurdur o su ama temizleyici özelliğini kaybetmişti.
Nasıl güneş ışınında ısınınca suyun özelliği neyle değişiyor? Veya toprak karıştı içine. Su nehirden akarken bulanık bir şekilde akıyor. Biz o suyla abdest alamaz mıyız? Alırız. Neden?
Toprak necis değil mi?
Tamam, güneş ısı şeyle, güneş enerjisiyle ısındığı zaman onu temizlik sıfatından veyahut da temizleyici sıfatından çıkartan ne? Hiçbir şey. Yani diyoruz ki su iki kısma ayrılır. Ya su temizdir ve temizleyici özelliğe sahiptir veyahut da necistir. Üçüncü bir suyun durumu yoktur. Yani temizdir ama temizleyici özelliğe sahiptir diye suyun bir kısmı racih olan görüşe göre yoktur. İlim ehli dedik ki bu konuda ihtilaf etmiş ama racih olan görüş suyun temiz ve aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olmasıdır. Konumuzla alakalı duruma da baktığımız zaman kişi ellerinden arta kalan suyla kollarını yıkadıktan sonra abdestin farzlarından biri olan kollarını yıkadıktan sonra o elindeki ıslaklıkla başına mesh etmesi de bir beis yoktur. Yani sen şu anda ağzını, burnunu, yüzünü yıkadın. Daha sonradan kollarını yıkadın, başını yıkadın, ayağını yıkadın ve o suyu bir yerde topladın. Ben de geldim o sudan abdest aldım. Benim abdestim sahih mi değil mi?
Sahih.
Sahih.
Sahih hocam, ağız, burun, nereye döküyor onları?
O kabın içine döküyorsun. Ağzından, burnundan çıktığı o tükürük, o şey necis bir şey mi? Değil. İnsan bundan tiksinir, bu suyla abdest almak, ondan bahsetmiyoruz. Hüküm olarak. Abdest alır mısın, almaz mısın? O kişinin tercihine dönüyor. Ama bu suyla abdest alsan, abdestin ne diyoruz? Sahih diyoruz. Bu iki hadisle ilgili arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey var mı? İlk hadis-i şerifimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir müddün, üçte ikilik bir kısmıyla yaklaşık olarak yarım litre su ile abdest aldı ve daha sonradan kollarını abdest esnasında ovaladığı gelmişti. Bununla ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Bir sonraki hadis-i şerifimizde, biraz önce aldığımız hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyhaki'de gelen rivayete göre kulaklarına meshetmek için başına meshettiği sudan başka bir su alarak kulaklarına meshetmiştir. Müslim'de gelen rivayette ellerini yıkadıktan sonra, abdestin farzlarından olan o elleri yıkadıktan sonra başına meshetmek için yeni bir su almıştır. Dedik ki mahfuz olan rivayet budur. Beyhaki'de gelen rivayet şazdır. Konuyla ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Yarın öbür gün birisi Beyhaki'deki bu rivayeti bize delil getirse, kulaklar için yeniden su alınması gerektiğini söylese, biz ona ne diyeceğiz? Şaz. Yani diyeceğiz ki bu rivayet şaz. İmam Müslim'de aynı sahabiden gelen başka bir yolda aynı olayla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını meshetmek için yeni bir su aldığı geliyor. Ama kulaklarını meshetmek için yeniden tekrardan bir yeni su aldığı ile ilgili bir ziyade gelmiyor. Ve İmam Müslim'deki gelen hadis Beyhaki'deki gelen hadise göre daha güçlüdür. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den diğer başı mesh ile ilgili gelen hadis-i şeriflere döndüğümüz zaman da, baktığımız zaman da kulaklarla ilgili şeyde yeni bir su aldığı hiçbir yerde gelmiyor. Bu hadis-i şerifte İmam Müslim bu iki hadis, Hafız İbn Hacer bu iki rivayeti bir arada almasının sebebi burada olayı daha iyi göz önüne sermek için. Bak burada da Beyhaki'de yok dediğimiz bir şeyin lafzi olarak geldiğini söylüyor ama altından İmam Müslim'deki rivayeti getirerek ne yapıyor? Beyhaki'deki hadisin hükmünü şaz hükmü durumuna sokuyor ki bu da yine mustalah hadiste ilim ehlinin bildiği, anladığı. O yüzden dedik ya, ibarenin sonunda vahuvel mahfuz diyor. Yani bu cümleyi söylemesinin kastı Beyhaki'de gelen rivayetin şaz olduğunu belirtmek istiyor.
Şaz neydi hocam?
Şaz arkadaşlar güvenilir bir ravinin kendinden daha güvenilir bir raviye muhalefet etmiş olması. Yok, zayıf başka. Zayıf başka. Bu ravi de sahih. Normalde alimler bu raviyi zayıflamıyorlar. Ama öbür ravi bundan daha sika bir ravi, daha güvenilir bir ravi. Bu daha az güvenilir olan kendinden daha üst kademedeki kişiye muhalefet ettiği zaman ne diyoruz bu hadise? Şaz hadis diyoruz. Yani iki kişi düşünün. Bu kişinin ilminin daha kuvvetli olduğunu düşünün. Bir de başka birisi var. Onun ilminin ondan daha aşağıda olduğunu söyleyin, düşünün. Bu ilmi daha yukarıda olana sordunuz, size bir cevap verdi. İlmi daha aşağıda olana bir şey sordunuz, onun tam tersini verdi cevap olarak size. Ne diyorsunuz? Buradaki bu kişi hata etmiş ne olabilir? Olabilir. İlmi ona yetmeyebilir. Bu kişi bu konuda daha güvenilir. Hadis ilmini daha iyi ne yapmış? Anlamış. Bu şekilde bu kişiye yalancı demiyoruz. Bu kişi yine güvenilir bir şey. Ama kendinden daha üst sınıfta derece olarak, güvenilirlik olarak olayı daha iyi anlama boyutunda kendinden daha üstteki bir kişiye muhalefet ettiği için alttaki kişi bu hadisi ne yapıyor? Şaz duruma getirmiş oluyor. O yüzden diyoruz ya bu rivayet Beyhaki'de geçiyor. Bu rivayet Müslim'de geçiyor. Hangisini tercih edeceğiz? Müslim'dekini. Daha sonradan arkadaşlar üçüncü ve bugünkü son hadisimizi alıyoruz. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ اِنَّ اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُءِ فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمْ. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim diyor. Kıyamet gününde ümmetim abdestin izinden dolayı yüz, kol ve ayakları bembeyaz, parlak bir şekilde geleceklerdir. O halde sizden kim bu parlaklığını arttırabiliyor ise bunu yapsın. Hadis-i şerif muttefakun aleyh. Bu rivayet, bu lafız Müslim'e aittir. Müslim'de geçen lafız bu şekilde gelmektedir. Şimdi arkadaşlar hadisin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Diyor ki Ebu Hureyre'den diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. İnne ümmeti, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bahsediyor. Biz burada ümmeti ikiye ayırmıştık. Hatırlayan var mı? Ümmetü dava. Ümmetül icabe. Ümmetü dava neydi? Ümmetü dava yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten sonra kıyamete kadar yaşayan herkes nedir? Ümmetü davedir. Ümmetü icabe ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini kabul edenler, ona icabet edenler, ona ittiba edenler. Burada hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ne yapıyor? Övüyor. Onların bir vasfından bahsediyor. Peki buradaki bu ümmeti davve mi yoksa ümmetül icabe mi? Hangi sınıf bu hadis kapsamına giriyor? Ümmetül icabe. Diyoruz ki o zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde eğer Allah-u Teala veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini överek bahsediyor ise buradan kasıt nedir? Ümmetül icabedir. Yine aynı şekilde hadisin devamında diyor ki inne ümmeti ye'tûne yevmel kıyameti. O kimselerin kıyamet gününde bir şekilde geleceklerinden bahsediyor. Burada yevmul kıyame. Kıyamet gününden maksat, kasıt ne? Kıyamet gününde yani Allah-u Teala'nın kullarını hesaba çekmek için kabirlerinden kaldıracağı dirilteceği günün ismi ne? Yevmul kıyame. Kıyamet günü. İnsanların dirileceği, kabirlerinden kalkacağı gün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ümmetinin kıyamet gününde bir şekilde geleceğinden bahsediyor. Diyor ki gurran muhaccelîne min eferil vudu. Gur arkadaşlar, atın alnında böyle bir beyazlık olur. Belki görmüşsünüzdür. Atın alnındaki beyazlık bir şey vardır. Buna gur deniyor arkadaşlar. Gurran. Muhaccelin de atın ön ve arka ayaklarındaki nedir? Aynı şekilde beyazlık. Diyor ki Allah Resulü min eseril vudu. Burada yani o güzelliğe Allah Resulü Aleyhisselam bir şey yaparak, işaret ederek diyor ki benim ümmetim de kıyamet gününde abdestin, yani abdest almalarından dolayı yüzleri, kolları ve ayakları ne arkadaşlar? Bembeyaz, parlar bir şekilde ne yapacaklar? Geleceklerdir diye o ümmetin bir özelliğinden bahsediyor. Eseril vudu mu arkadaşlar burada yoksa vadu mu?
Vudu.
Yani abdest almalarından dolayı. Vadu diyenler, yani kullandığı sudan dolayı diyenler kim? Kimse. Diyoruz ki ikisi de doğru. Yani vadu da okusan doğru, vudu da okusan doğru. Vudu okusan ne olur? Yani abdest alma işleminden dolayı, bu fiili yaptıklarından dolayı yüzleri, kolları ve ayakları parlar, bembeyaz bir şekilde gelecekler. Eseril vadu dersen, abdeste kullandıkları o suyun izinden dolayı. Mana değişiyor mu? Değişmiyor. Sonuçta ikisi de, yani vadu da okusak, vudu da okusak, burada bir problem yok. Ya abdest aldığı fiilinden dolayı elleri, yüzü ve ayakları parlar, bembeyaz şekilde gelecek. Veyahut da abdestte kullandığı suyun eserinden dolayı yüzleri, kolları ve ayakları ne yapacak? Parlar, bembeyaz bir şekilde o kimseler gelecekler. Hadisin devamında arkadaşlar, فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Sizden kim bu parlaklığı arttırabiliyorsa bunu yapsın diyor. İbare bu şekilde. Sizden kim bu parlaklığı arttırabiliyor ise bunu yapsın. Yine İbn-i Kayyim Rahimahullah diyor ki el-gurra ne dedik biraz önce? Yüzdeki beyazlık, yüzdeki parlaklık. Sizden birisi gücü yeter ise bu parlaklığı arttırsın diyor. Yüzün diyor sınırları belli. Abdestte yüzün sınırları neresi demiştik? Başladığı yerden sakalların bitimine kadar, yanlamasına da bir kulaktan diğer kulağa kadar. Sizden birisi gücü yetiyor ise bu parlaklığı arttırabiliyorsa arttırsın diyor. O zaman kişi diyor, mesela bu parlaklığı arttırmak için biraz daha yukarı çıksa, saçlarına doğru yıkasa, bu sefer diyor olmuyor. Bunu diyor nasıl anlamamız gerekiyor? O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur da mümkün olmayan bir şeyi söylemiş olabilir?
Güzel bir şekilde cevap ettim. Yani bu yüzün sınırlarıyla alakalı değil ya.
Yüzün, herkes yorum ediyor. Şimdi İbn-i Kayyim diyor ki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kimin gücü buna yetiyor ise bunu arttırsın. Yani yüzde bu şekilde, kolda da dirseklerle beraber, dirseklere kadar dedik. O zaman ne? Pazıları omuza kadar yıkacaksın. Ayaklarda o zaman ne? Dizlerine kadar yıkacaksın. Eğer diyor ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ise, diyor ki bunu nasıl anlayacağız biz? Yüzü nasıl? Şimdi yüzün sınırları belli. Ben onu arttırmak için biraz yukarı çıkarsam, o gurra kelimesinin karşılığı ortadan kalkmış oluyor.
Tekrar yani abdestin çok almasına işaret değil mi?
Ne zaman abdest diyoruz?
Yani abdestin geldi ve evet
abi. Diyoruz ki arkadaşlar doğru olan görüş, herkes bir şey söylüyor. Konuyla alakası yok. Diyoruz ki burada hadisteki bu kısım, alimler diyorlar ki Ebu Hureyre radıyallahu anhunun sözü. Bu ibare, buradaki hadisteki bu ziyade Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bir ziyade değil. Ebu Hureyre'den başka 9 tane sahabi bu hadis-i şerifi Allah sözünden naklediyorlar. Rivayet ettikleri yer biraz önce bu son kısma kadar okuduğumuz yer. Yani sizden kim bu parlaklığı arttırabiliyorsa bunu yapsın ibaresi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'ya ait olan bir ibare. Ondan bu hadisi alanlar ne yaptılar? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü birbirine kattılar. Artık ne oldu? Bazı insanlar için hadisten, hadisin metnindenmiş gibi zannedildi. Ama ilim ehli için bu durum böyle mi? Değil. İşte arkadaşlar burada da ilim ehlinin konuya vakıf olduğunu, olayı nasıl anladığını, ferasetini ne yapıyoruz? Yani en ufak bir şey, ayrıntıyı bile kaçırmıyorlar değil mi? Söyleniş olarak aslında hadisin devamı gibi. Sizden kim bu parlaklığı arttırabiliyorsa bunu arttırsın. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylemiş olabilir. Ama diğer gelen yollardan bakıldığı zaman sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisinde bu ziyade var. Demek ki ondan alan raviler, Ebu Hureyre onlara dedi ki bu şekilde oluyor ise sizden kim buna gücü yetiyorsa, bunu arttırabiliyorsa bunu arttırsın. Ama bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir ibare değil. Zaten konunun sonunda da ilim ehlinin bu konuyla ilgili abdest azalarının arttırılması, daha üst kısma kadar yıkanması ile ilgili yine ihtilafı zikredeceğiz. Bu şaz değil. Buna müdreç diyorlar. Yani sahabenin sözünü ne yapmışlar? Hadise sokmuşlar. Aslında ilim ehli tarafından tabii ki bu Ebu Hureyre'nin sözü olduğu biliniyor. Bununla ilgili yine yeri gelmiş o zaman şey yapalım. İbn-i Kayyim'in Nuniyyesi var. Sonu hep Nun'la biten. Yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8 beydi bu olayla, bu hadisle ilgili şey yapmış. Diyor ki İhfaz hududar Rabbi la teteaddaha ve kezâke la tecnehu ilen nuksani fanzur ila fi'lir rasûli tecidhu kad ebdel muradu ve câe bittibiyani وَمَنْ اِسْتَطَاعَ يُطِيلَ قُرَّتَهُ فَمُ فَوْقٌ عَلَى الرَّاوِ وَهُوَ الْفَوْقَانِ وَالرَّاجِهُ الْأَقْوَى اِنْتِهَاءُ وُضُوئِنَا لِلْمِرْفَقَيْنِ كَذَٰلِكَ الْكَعْبَانِ هَذَا الَّذِي قَدْ حَدَّدَ الرَّحْمَانُ إِلَى الْقُرْآنِ لَا تَعْدِلُ عَنِ الْقُرْآنِ وَإِطَالَةُ الْقُرَّاتُ لَيْسَ بِمُمْكِنْ أَبَدًا وَذَا فِي غَايَةِ التِّبْيَانِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ذَا مِنْ كِيسِهِ فَغَدَا يُمَيِّزُهُ أُولُو الْعِرْفَانِ وَنُعَيْمُ الرَّاوِي لَهُ قَدْ شَكَّ فِي رَفْعِ الْحَدِيثِ كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِ. Burada arkadaşlar Nun'un son iki beytine baktığımız zaman diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu min kisihi, kendi cebinden söylemiştir. Kendisinden kattığı, kendisinden söylediği bir sözdür. Diyor ki fagaden, yarın yumeyyizuhu ulul irfani. Yani ilim, irfan sahipleri bunu ne yapacaklar? Fark edecekler, ayırt edecekler. İlim, irfan sahipleri diyor yarın. Çünkü o söz o anda söylendi. Sahabeden kimler aldı bunu? Tabi'in. Ondan sonra ne oldu? Yani bu yarın diyor, ilim sahipleri tarafından bu anlaşılacak. Diyor ki, وَنُعَيْمٌ الْرَاوِ Nuaym, ravi, bunu rivayet eden ravi. Diyor ki, لَهُ قَدْ شَكَّ فِيهِ Yani burada şek etti. Nuaym kim? Ebu Hureyre'den bu hadisi alan şek etti. Yani bu peygamberin sözü müydü? Yoksa bu Ebu Hureyre mi söyledi? Diyor ki قَدْ شَكَّ فِي رَفْعِ الْحَد۪يثِ Yani Peygamber Efendimiz'e hadisi kaldırmayı ne yaptı? Şek etti. Allah Resulü'ne mi sözü mü? Yoksa bu son kısım Ebu Hureyre'nin mi? Bilemedi. Diyor ki كَذَا رَوَى الشَّيْبَانِ Şeybani de bunun böyle olduğunu ne yaptı diyor? Bu şekilde rivayet etti. Yani dedi ki Nuaym burada şek etti. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değil. Bir önceki beyitte ne diyordu? İrfan, ilim irfan sahipleri yarın bunu ne yapacaklar? Fark edecekler, görecekler. Yani düşünün ilim ehli bak burada yazdığı şeylere bakın. Yani bu hadisle ilgili burada 8-10 beyitlik bir şey var. Güzel bir kafiyeyi de tutturmuşlar. Yani baktığımız zaman yani şunu diyoruz. Hani bazı yerlerde döndüğümüz zaman işte İbn-i Kayyim olsun, diğerleri işte bu hadis sahihtir dedikleri zaman bu ibareleri hafife almamak lazım. Yani bir alim bir şeye zayıf diyor ise, sahih diyorsa, uydurma diyor ise bir ilme dayanarak sordular. Yani bence böyledir gibi anlaşılacak cevaplar değil. Yani o yüzden hadislerin şeylerini okuduğumuz zaman diyoruz ya işte bir önceki hadis-i şerifte İmam Ahmet bunu şey yaptı, İbn-i Huzeyme de bunu sahihledi. Yani bu ibareler böyle söylensin diye kitaplarda ne yapılmıyor? Nakledilmiyor. Biraz önce ne dedik? Hafız İbn Hacer diyor ki Müslim'deki bir rivayet mahfuz olan rivayettir. Yani bu söylenen kelimelerin hepsinin aslında ifade etmek istediği anlamlar var. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar istifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin yüzleri, elleri ve ayakları bembeyaz parlar bir şekilde kıyamet günde ne yapacaklar? O şekilde gelecekler. Diyoruz ki buradaki parlaklık ve beyazlık yıkanan abdest azaları ile ilgilidir. Yani başa meshetmekle ilgili bir şey söylenmemiştir. Buradan kastedilen ne? Yüz, kollar ve aynı zamanda ayakları kapsar diyoruz. Çünkü abdestle ilgili yıkanan şeylerle ilgili buradan anlaşılan bu. Yani başa meshetme ile ilgili bir şey gelmiyor. Ne dedi? Gur, yüzle alakalı bir şey değil mi? Tahcil de eller ve ayaklarla alakalı, başa meshetme ile alakalı bir şey gelmiyor. Ama ümmeti Allah Resulü Aleyhisselam'ın ümmetinin yüzü, elleri ve ayakları parlar bir şekilde ne yapacaklar? O gün gelecekler ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetini bu vasıflardan tanıyacak. İnşallah Allah-u Teala bizi onun ümmetinden bu vasıflara sahip olan insanlardan eylesin. Amin. Yine arkadaşlar bu ümmetin bir özelliğidir bu. Diğer ümmetlerde olmayan bir özelliktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diğer ümmetler de bu ümmetin bu özelliğine kıyamet günde ne yapacaklar? Şahitlik edecekler. Burada arkadaşlar abdest almanın faziletine delalet ediyor bu. Aynı zamanda namazın da faziletine delalet ediyor. Aradaki bağlantıyı kim kurabilir? Hadis-i şerife geçen vasfa baktığımız zaman abdest almanın faziletine delalet eden bir durum. Bu aynı zamanda diyoruz ki bu namazın da faziletine delalet ediyor. Aradaki bağlantıyı kim kurabilir?
Çünkü hocam namazı kılmamız için abdest almamız gerekiyor.
Çünkü ahirette namaza kalktığınız zaman
yani diyoruz ki umumen yani abdest namazın neyi? Abdest namazın şartlarından. Yani bu hazırlığı biz ne için yapıyoruz?
Namaz için.
Eğer abdest için övülen bir durum ise bu da namazın hazırlığı için yapılan bir şey ise o zaman demek diyoruz ki namaz için minbabi evla. Yani namazda namazın fazileti o zaman abdeste göre kendisine hazırlık olan bir durumda bunun ecri, bunun sevabı, bunun getirisi bu ise o zaman diyoruz ki namazda bu olay daha büyüktür. Yine arkadaşlar ilim ehlinin ihtilaf ettiği konulardan bir tanesi de bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has olan bir durum bu. Yoksa bizden önceki ümmetlerde de bu şekilde abdest almak gibi bir ibadet var mıdır? Racih olan görüş diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has olan bir durum. Yine Sahih-i Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِعَهَدٍ مِنَ الْاُمَمْ تَرِيدُونَ عَلَيَّ غُرَّمْ مُحَجَّل۪ينَ مِنْ اَثَرِ الْوُضُعُ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizin hiçbir ümmette olmayan bir özelliğiniz vardır. Abdestten dolayı, abdestin izinden dolayı bana yüzleriniz, elleriniz, ayaklarınız bembeyaz parlar bir şekilde geleceksiniz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kendi ümmetine has bir durumdur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ne yapacak? Bu vasıflardan tanıyacağını söylüyor. Yine Şeyhülislam İbn Teymiye İbn Mace'de gelen bir rivayette peygamberlerden birisinin bu ümmetin abdest aldığı gibi abdest aldığına dair bir rivayet geldiğini söylüyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Ama diyor ki bu rivayet sahih değildir. Çünkü diyor eğer bizden önceki bir peygamberin böyle bir fiili olmuş olsaydı muhakkak ki o peygamberin ümmetinin de aynı şekilde bu vasıflarla bize ne yapmış olması lazımdı? Ortak olmuş olması gerekiyordu. Yani demek ki bu durum bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine has bir durum ki kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmetini ne yapacak? Buradan tanıyacak. Biraz önce de zikredeceğimizi söylediğimiz konuya geldiğimiz zaman arkadaşlar, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Ahmet ve etbaihim ve ona tabi olanların görüşü, abdest azalarını yıkarken yıkanması farz olan yerlerden daha üst kısma kadar yıkamanın müstahap olduğunu söylemişlerdir. Yani abdest azalarının yıkanması farz olan yerlerden daha üst kısma kadar yıkanmasının ne olduğunu söylemişlerdir? Müstahap olduğunu söylemişlerdir. Kim bunlar? İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Ahmet bu ona tabi olanlar. Diğer tarafta arkadaşlar İmam Malik, yine İmam Ahmet'ten bir rivayet var. Şeyhülislam İbn Teymiye var. İbnül Kayyım var. Son muasır günümüz alimlerinden Şeyh Bin Baz var. Abdurrahman Sa'di var. Şeyh Uthaymin var. Gün muasır alimler. Onlar da diyorlar ki bu şekilde bir müstahaplık yoktur. Yani abdest azaları, farz olan azaların üstüne çıkıp yani daha yukarıdan yıkama ile ilgili, bunun müstahaplığı ile ilgili bir delil yoktur diyorlar ve bununla ilgili delillerini zikrediyorlar. Diyorlar ki birinci olarak, eğer farz olan azaların daha üstünü yıkamakla ilgili bir şey olsaydı bunu ne yapmamız lazımdı? Delille sabitleştirmemiz gerekirdi. Bununla ilgili diyorlar bir delil elimizde yok. Biraz önceki hadisteki ziyadenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olmadığını söyledik. Bunu da göz önüne alarak elimizde bununla ilgili bir delil, Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir şey var mı? Yok. Yine aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdestini, aldığı abdesti açıklayan hadis-i şeriflere baktığımız zaman böyle bir vasıf geliyor mu bize? Gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala yıkanması gereken azalardan bahsederken bir hudut belirlemiş mi?
Belirlemiş.
Fagsilû vucûhekum. Yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiki. Dirseklerinizle beraber, dirseklerinize kadar, dirsekleri de içinde bulunmakla birlikte ellerinizi yıkayın. Daha sonradan başınıza mesedin, ayaklarınızı o Kabe'nin kemikleriyle beraber oraya kadar, o sınıra kadar yıkayın. Bir tahditte bulunmuş, bir sınırlamada bulunmuş. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine bakıyoruz. Abdest aldığını vasfeden hadis-i şeriflerde de bu şekilde bir, ne bileyim işte, kolunuzu yıkarken omuzunuza kadar, ayağınızı yıkarken işte baldırınıza kadar, dizinize kadar bir yıkama ne hadislerde ne ayet-i kerimede gelmiyor. Yine biraz önce de söylediğimiz üzere, eğer ilk görüşün, cumhurun görüşünün doğru olduğunu söylesek, dedik ya biraz önce yüzümüzü yıkarken bunu arttırmak için suyu biraz daha yukarı çıkardığımız zaman buradaki gur kelimesinin manası kayboluyor. Gur kelimesi neyle alakalı dedik? Yüz ile alakalı. Biz bunu başımıza taşıdığımız zaman bu şey burada vuku bulmuyor.
Hocam bu anlam mı çıkar sadece buradan? Yoksa abdestin, yani sürekli abdest alınmasının daha ıhtar olduğuyla ilgili bir anlam mı çıkmaz mı?
Yani burada abdest aldığın esnada, yani abdest alma işleminden dolayı yok, buradan yani Ebu Hureyre'deki ziyadeden anlaşılan, yani bu şeyi arttırın, beyazlığınızı arttırın manası burada. Oradaki parlaklığı, beyazlığı arttırın. Yani bunu üst taraflara taşıyın. Eğer kolunu yıkıyorsan işte omuzundan, pazının en üst kısmından başla. Ayağını yıkıyorsan işte Kabe'nin kemiğine kadar değil de işte dizine kadar veya dizinden aşağı olan bölüme kadar yıkarak bu beyazlığı ne yap? Arttır. Yani Ebu Hureyre'nin buradaki lafzından anlaşılan bu. En sonradan yine bakıyoruz ki son olarak da Ebu Hureyre radıyallahu anh yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alma şeklini anlatır iken onun şu şekilde abdest aldığını söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest alışını anlatırken şöyle diyor. Dirseğinin üstünden, pazılarının başlangıcından yıkamaya başladı demiştir. Bu ibarede söylediğimiz şeye bir terslik var mı? Terslik var. Nerede?
Pazılardan başladığını kim söyleyeceğim? Heh.
Normalde dedi ki bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Yine Ebu Hureyre'den.
Ama ben Resulullah'ın böyle aldığını gördüm.
Böyle aldığını gördüm derken arkadaşlar burada kasıt, yani sen dirseğini yıkaman için şu pazılarının o yani dirseğe yakın olan kısmını da ne yapman lazım? Mecbur olarak oraya ulaştırmak için buradan başlaman lazım. Buradan kasıt şeyi çoğaltıp dirsekten üst kısma taşımak değil. Yani bir insan dirseğini yıkaması için, şurayı yıkaman için şu şekilde şuradan başlaman lazım ki su oralara ne yapsın? Ulaşsın. Yoksa bu ilk görüşün sözüne delil teşkil edecek bir hadis-i şerif değil. Yani buradan kasıt, pazılarının başladığı yerden kasıt omuz tarafından değil. Dirseğe yakın olan alt taraftan. Dirseğini yıkaman için, burayı yıkaman için. Arkadaş sınır olduğu için bakın burası dirsek diyorsun, burası pazı diyorsun. Değil mi? Yani burayı yıkaman için şuradan başlaman lazım ki aynı zamanda dirseğini de tam bir şekilde yıkamış olsun. Çünkü buradan parmaklar ucuna kadar yıkamak ne dedik? Vacip. O yüzden bu sınırı da aşıp buradan başlamak Ebu Hureyre'den Allah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptığını gördüğünü söylüyor. Yine rivayet eden ravi kim? Ebu Hureyre. Hadis nerede geçiyor? İmam Müslim'de.
Peki hocam şöyle bir zihniyet olamaz mı? Hani adam mesela az önceki şeyi okudu mesela hadisi pazılara kadar attı dedi yani. Hani adam onu okumuş. Normalde de baktığın zaman hadiste de geçiyor dedi. Bu hani Ebu Hüreyre radıyallahu'ndan söylenen bir söz. Hani adam o zihniyete kadar buradan pazılarına kadar yıkasa bir sıkıntı var yani değil mi onda?
Yani şu anda biz öğrenen kimselerden bahsediyoruz. Artık bunun böyle olduğunu öğrendik. Doğru olan yani bu hadisten anlaşılan pazılarını omuzlarına kadar yıkamak değilmiş.
Ama adam bunu duymuş işte misal diyelim duymuş.
Bilmeyen bir insan için bir problem yok. Ama bir kişi bu gerçeği gördükten sonra bu hadis ona artık o eski bilgisine delil olmaz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.